Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, Enbiya suresi 34. ayetle başlıyoruz bugün inşallah tefsir dersimize. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, estağfirullah. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَاِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Ey Nebi-i Ekrem, ey Resul! Biz senden önce hiçbir insana, hiçbir beşere ebedilik yani ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen öleceksin de o senin ölümünü bekleyen o inkarcılar ya da diğer insanlar dünyada ebedi mi kalacaklar? Ayet böyle. Biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen öleceksin de onlar ebedi mi kalacaklar? Yüce Rabbimizin takdiri böyle. Ölüm her canlının başında. Kimse ölümden kurtulma, ölümsüzlük elde etme gibi bir durumla karşılaşmayacak. Çünkü bir sonraki ayet daha genel bir hükmü veriyor bu konuda. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her can, her nefis ölümü tadacaktır. Ve neblûküm bişşerri vel hayri fitneh ve ileynâ turcaûn. Biz sizi bazen hayırla, bazen şerle hep deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. Ve ancak bize döndürüleceksiniz. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ancak bize döndürüleceksiniz. Müşrikler, Mekke müşrikleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine karşı tesirsiz kalınca onu engelleyemedikleri için onun ölümünü bekliyorlardı. Diyorlardı ki bir gün bu da ölecek, davası da sönüp gidecek. Ve hatta öldürmeye kalkmışlardı. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, evet. Beşer olan hiç kimseye ölümsüzlük diye bir şey yok. Sen de ey peygamber bu beşerden birisisin. Yani insanlardan birisin. Ve neticede sen de öleceksin. Tamam sen de öleceksin ama onlar da ölümsüz kalmayacaklar. Onlar da ölecekler. Bu hem Mekke müşriklerine, o dönemin müşriklerine bir mesajdı. Sadece müşriklere de değil, bütün insanlığa bir mesaj. Her nefis, her can o ölümle buluşacak. Ha, ölümle buluşmanın zamanı, zemini farklılaşabilir. Kim ne kadar yaşayacak, nerede ölecek bilmez. Onun bilgisi ancak Allah katında. Hayat uzar, kısalır. Kur'an-ı Kerim'de 1000 yıl yaşayan insanlardan bahsedilir. Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü anlatan ayette. Buna dikkat çekilir. Evet, insan ömrü uzayabilir. 1000 yıl uzayabilir, 2000 yıl uzayabilir. Bilemiyoruz. Efendim, ancak şu bir gerçek ki ne kadar uzarsa uzasın ölüm gelip mutlaka herkesi bulacak. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Allah öyle buyurur. O kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya der, bir gün gelip ensenizden sizi yakalayacak. Bir gün sizle buluşacak. Yani Azrail'le herkesin bir randevusu var. Bu randevu çok özel bir randevu. Bunun zamanını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Fakat mutlaka gerçekleşecek bir randevu. Ve Yüce Rabbimiz şu alemde ebediyetin olmadığına dikkat çekiyor. Evet, ahiret aleminin, cennetin, cehennemin ebediliğini bildiren ayetler çok. O yeni bir dirilişle, yeni bir hayatla var olduğumuz zaman o yeni başlayacak hayatta ebediyet söz konusu. Ama şu fani alemde yok. Şu fani alemde her şey geçicidir. Onun için gelgeç sevdalara kalbimizi kaptırıp da sanki şu alemde ebedi kalacakmışız gibi dünyalı olmak doğru görülmüyor. Belki dünyada misafir olduğumuzun farkına vararak yaşamak arzu ediliyor. İşin hakikati de bu. Uyanık insanlar, akıllı insanlar, gerçeği gören, sezen kimseler o misafirliklerini hiç unutmuyorlar. Ve şu aleme kalıcı gözle bakmadıkları için ebediyet aleminin yatırımlarını artırmaya bakıyorlar. Şu dünya yatırımları ne kadar büyük olursa olsun elbette bir gün terk edilecek miraslardır. Ölüm tadılacaktır. Ancak herkesin ölümü tadışı kendine göredir. Kimi acılarla kıvrana kıvrana ölümü tadar, kimi Rabbinden gelen selamları duya duya, meleklerin selamlarını duya duya, o alemleri, güzel alemleri seyrede seyrede ölecektir. Kimine Azrail korkunç görünecek, kimine son derece sevimli gelecektir. Herkesin ölüm rengi farklıdır. Fakat herkes ölümü tadacaktır. Ölümü tadan bizim o Kur'an'ın nefs dediği o ruh tarafımızdır. O bir yerden bir yere intikal edecek varlığımızdır. Ölüm dediğimiz hadise o hakikatimizin, o nefs hakikatimizin, o can diye Türkçe'ye tercüme ettiğimiz o canımızın bedenimizi terk etmesi, beden kafesinden uçmasıdır. Rabbin belirlediği katına yükselmesidir. Ya da berzah diye ifade edilen o ölümle diriliş arasındaki Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu yerde beklemesidir. Beklemesidir ama o bekleyişte de kimi nimetle, kimi azapla buluşur. Buna Kur'an ve hadislerde birçok işaretler ve delaletler ve hatta beyanlar vardır. Kabir azabını inkar edenler varsa da ehl-i sünnet alimlerimizin kabir azabına dair hadislerden yola çıkarak o insanın ölümle yeni diriliş arasındaki hayatında azapla ya da nimetle buluşacağı kanaati hep biz Müslümanların o ehl-i sünnet diye ifade ettiğimiz o büyük Müslüman camianın inancıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki evet her can ölümü tadacak. Yaşarken de biz sizi şerle ve hayırla deneyeceğiz. Şer ve hayırla denemek demek, buradaki bir şerri vel hayri ifadesi müfessirlerimiz tarafından birçok şekilde tefsir edilmiş. Yani hoşunuza giden şeylerle ve gitmeyen şeylerle hep sizi deneyeceğiz. Bazen nimetlerle, bazen musibetlerle deneyeceğiz. Bazen bollukla, bazen darlıkla deneyeceğiz. Her biri imtihan hal, bunu bilmiş olasınız. Zira zaten şu hayat bizim kulluk kalitemizi ortaya çıkaran bir hayat. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Allah ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel bir davranış, bir amel ortaya koyacak imtihan etmek için halketti, yarattı buyurulduğuna göre. Varlığın yani yaşantının, hayatın ve ölümün anlamı ya da varlık sebebi bizim en güzel şekilde bir davranış ortaya koyabilmemizdir. Kalite sunabilmemizdir. Cenab-ı Hak da burada öyle buyuruyor. İmtihan farklı farklı. Kimi nimetlerin içinde imtihan olur, şükredecek mi, etmeyecek mi o ortaya çıkar. Şükreden bir kul mu olacak yoksa nankör mü olacak? Kimisi de yokluklarla imtihan edilir. O da sabırla denenir. Sabreden bir kul mu olacak yoksa şikayetçi bir kul mu olacak, o da ortaya çıkacak. Evet efendim, bu alemde demek ki Müminler de imtihan olacak, kafirler de imtihan olacak. Sadıklar ve kazipler, yani sadakatli olanlar ve davasında yalancı olanlar ortaya çıkacak. Bir de şu, her insanın imtihanı kendine hastır. Çünkü Allah'ın her kuluna verdiği farklı farklı istidatlar, kabiliyetler, nimetler, musibetler vardır. Ayet-i kerimeler çoktur bu konuda. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ buyurur Cenab-ı Hak. Bir şeyin, sizi mutlaka ve mutlaka bir şeyle deneyeceğiz. Yani imtihandan muaf tutulan yoktur şu alemde. Peygamberler dahil, efendim, her seviyedeki insan imtihan olacaktır. Yani şu alem bir imtihan salonudur. İmtihanı yapan alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. İmtihan edileceğimiz konular aşağı yukarı Allah'ın indirdiği kitaplarda bize sunulmuştur. İbadet hayatımız, davranışlarımız, ahlakımız, efendim hemen her türlü tavrımız bir not almaktadır. Alemlerin Rabbinden not almaktadır. Ya defterimize güzellikler yazılıyor, haseneler yazılıyor, ecirler yazılıyor ya da seyyieler, kötülükler, efendim eksiler yazılıyor. Pozitif ya da negatif şeyler alıyoruz. İmtihanın başarılı olması, gerek varlık gerek yokluk imtihanında başarı çoğu zaman sabırladır. Zenginliğe de sabır önemlidir. Yani şımarmama adına sabredebilmek zor bir şeydir. Şükreden bir kul olarak sabra devam edebilmek kolay değildir. Bu sebeple Yüce Rabbimiz Bakara suresinde sizleri mutlaka ve mutlaka imtihan edeceğiz. Bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele buyurur ayet-i kerimede. Demek ki imtihanda başarıyı sağlayan en önemli esas sabırdır. Sabır. Nimete sabır, varlığa sabır, yokluğa sabır. Her sabır her noktada önemlidir. Şımarmama adına, yok varlıkla şımarmamaya da sabretmek lazım. Yoklukla sızlanmamaya da sabredebilmek gerekir. Bu sabredenlerin kimler olacağı da ayetin devamında şöyle ifade edilir. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةً قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ O kimseler ki der, kendilerine bir musibet, bir imtihan vesilesiyle bir başlarına bir bela gelse, bir musibet gelse şöyle söylerler. Biz zaten Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz. Demek ki sabredebilen insanın altyapısında bu şuur olacak. Allah'a ait olmak, her şeyimizle onun kulu, onun mülkü, onun tasarrufu altında olduğumuzu fark etmek ve neticede de ona döneceğimizin farkında olmak. İnsan bu farkındalığı yakalarsa sabredebilir. Aksi halde sabredemez. Sabredemeyince de imtihanı kaybedenlerden olur. Kullar olarak da birbirimize de imtihanız, öyle söyleyelim. Evlat babaya, anaya imtihandır. Ana baba bazen evlada imtihandır. Kardeşler birbirlerine imtihandır. Komşular birbirine imtihandır. Yani hepimiz birbirimiz için imtihan sebebiyiz aynı zamanda. İmtihan vasıtasıyız, aletiyiz adeta. Öyleyse birbirimizin imtihanını zorlaştırmamalı, kolaylaştırmalı. Efendim bu zorlaştırma ve kolaylaştırma çeşitli şekillerde olabilir. Yine birbirimize sabrı tavsiye ederek imtihanı kolaylaştırmalı. Allah'ı hatırlatarak imtihanı kolaylaştırmalı. Hak ve hakikati, adaleti emrederek imtihanımızı birbirimize kolaylaştırmalı. Emri bil maruf ve nehyi anil münker dediğimiz iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak şeklinde birbirimizin imtihanını kolaylaştırmalı. Başarılı olmamıza, birbirimize vesile olmalı. Bu çerçevede efendim özellikle başına bir bela musibet geldiği zaman ona karşı sabır telkininde bulunmak. İşte bir evladı vefat etti, annesi vefat etti, babası vefat etti, taziyede bulunmak. Bu da imtihanı kolaylaştıran hususların başında gelir. Her insanın böyle bir taziyeye efendim ihtiyacı vardır. Bazen efendim siz son derece akıllı da olsanız, ilim sahibi de olsanız, birilerinin bir sözü sizi kendinize getirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaman zaman böyle başına bir hastalık, bir musibet, bir vefat gelen sahabelerini ziyaret eder ve onlara taziyede bulunurdu. Hakimin müstedrekinde rivayet ettiğine göre Muaz bin Cebel'e Resulullah Efendimiz bir taziye mektubu gönderiyor. Muaz evladını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Ona şöyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Muaz bin Cebel'e Allah'ın selamı üzerine olsun. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a hamd ettiğimi sana iletmek isterim. Allah ecrini artırsın. Buna karşılık sana büyük mükafatlar ihsan etsin ve sabretme gücü versin. Bizi ve seni şükre muvaffak kılsın. Zira canlarımız, mallarımız, evlad-ı ihalimiz, aziz ve celil olan Allah'ın bize tatlı hibeleri, bağışları, geçici bir süre için yanımıza bıraktığı emanetleri cümlesindendir. Allah sana o çocuğu vermekle seni sevindirdi. Şimdi de onu büyük bir ecir karşılığında senden aldı. Onun karşılığında Allah'tan rahmet, mağfiret ve hidayet bekliyorsan sabret. Üzüntü ve kederin ecrini yok etmesin. Sonra pişman olursun. Bil ki ağlayıp sızlamak hiçbir şeyi geri getirmez. Hüzün ve kederi de def etmez. Başa gelecek olan zaten gelmiştir. Vesselam. Önemli bu. İnsanız netice itibariyle hüzünlerimiz olur. Musibetler karşısında acılar yaşarız. Bu noktada şöyle der büyükler. Efendim, Eyüp Aleyhisselam'ın bir ifadesi var Kur'an'da. Buradan yola çıkarak büyüklerin bir tavsiyesini burada hatırlatmak isterim. Eyüp Aleyhisselam kendisine bir hastalık düçar oldu. Başına böyle bir musibet geldi. Uzun sürdü. Ve Rabbine şöyle niyaz ediyordu ki Kur'an bize bunu anlatır. Allahümme eşkû bethî ve huznî ileyk der. Allah'ım dağınıklığımı ve hüznümü sana şikayet ediyorum der. Buradan yola çıkan salihler, alimler der ki eşşekvâ ilallah ibâde. Yani insanın başına gelen musibetler karşısındaki üzüntüsünü, hüznünü, dağınıklığını, perişanlığını Allah'a şikayet etmesi kulluğuna mani değil, kulluğun bir gereğidir. Çünkü biz ancak ondan yardım isteriz. Onun için Allah'a kulun iç halini arz etmesi şikayet değildir. Ama Allah'ı kullarına şikayet etmek bu mezmundur, kötüdür, istenmemiştir. Yani başına gelen bela ve musibetleri sürekli insanlara anlatarak adeta Allah'ı insanlara şikayet etme biraz gaflet nişanıdır denir. Bu da büyüklerin edebidir. Demek ki insan acılarını elbette dostlarıyla da paylaşır. Ama şikayet maksatlı değil, çözüm maksatlı olabilir bu. Ne yapabiliriz şeklindedir. Ama şikayet tarzında olmamalı. Şikayet olacaksa ki olur, o da o şikayeti de alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneltmeli. Onun adına tazarru ve niyaz da diyebiliriz. Şikayet demeyiz. Fakat ayetteki ifade eşku ifadesi, yani şikayet ediyorum, halimi sana arz ediyorum buyurulduğuna göre ona şikayet de diyebiliriz ama Allah'a. O zaman eşşekva ilallah ubudiyet demişler. Allah'a halimizi şikayet etmek kulluğumuzun bir tabii gereğidir. Ama eşşekva minallah, Allah'tan şikayette bulunmak ise bu mahrumiyet sebebidir. bu imtihanı kaybetmenin bir alametidir. Cenab-ı Hakk'a sığınırız onu mahluka şikayet etmekten. Ve izâ râekellezîne keferû in yettehizûneke illâ huzuvâ ehâzellezî yezkuru âlihetekum ve hum bi zikrirrahmânihum kâfirûn. O inkarlarında ısrar edenler, o kafirler seni gördüklerinde seninle ancak alay ederler. Hem de şöyle diyerek, ehâzellezî yezkuru âlihetekum. Bu sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu derler. Ve hum bi zikrirrahmâni hum kâfirûn. Üstelik onlar Rahman'ın hatırlanmasını, yani Allah'ı inkar eden kimselerdir. Yani kendileri Allah'ı inkar ediyor, Rahman da kim diyorlar. Bu ayıplanacak bir şey olmuyor da, o kendilerine fayda ve zarar namına hiçbir şey veremeyecek olan putları, bunlar hiçbir işe yaramaz, bunlara boşuna ibadet ediyorsunuz diyen peygamberi dillerine dolayanlar, efendim esas ayıbı onlar işliyorlar. Çünkü Rahman olan Allah daima tenzih edilmeye, tesbih edilmeye, tazim edilmeye layıktır. Onların putları ise hiçbir şeydir. Ve buradaki ayeti bi zikrirrahman ifadesini böyle anlayacağımız gibi şöyle de anlamış müfessirler. Onlar Allah'ın zikrini, Rahman'ın zikrini inkar eden kimselerdir, kafirlerdir Rahman'ın zikrine. Rahman'ın zikrinden kasıt Kur'an'dır derler. Evet, bunlar hem Kur'an'ı kabul etmiyorlar hem de Rahman dendiği zaman Cenab-ı Hakk'ın bu ismiyle efendim anıldığı zaman ona karşı da biz bunu tanımıyoruz diyorlar. Mekke müşrikleri Allah Celle Celaluhu tanıyorlardı. Ama ona ortak koşuyorlardı. Ve Rahman ismini de kabul etmiyorlardı. Ona da işaret vardır deniliyor. Yine burada ey Nebi-i Ekrem, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adeta bir teselli de var. Onlar sana böyle söylüyorlar. Onlar sadece sana değil, Allah'ı da inkar ediyorlar. Yani onun için sen çok fazla üzülme onlara. Kendilerini yaratan, kendilerini besleyip büyüten, rahmetiyle kuşatan Rahman'ı da görmezden gelip ona kafa tutuyorlar. Dolayısıyla sana böyle söylemeleri şaşılacak bir şey değil. Onlardan böylesi beklenir anlamında bir mana da var sanki bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü teselli de etmiş oluyor. Zira alay edilmek herkese ağır gelir. Düşünün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi asil bir insan böylesi müşrikler tarafından, Mekke'nin ileri gelen, kendilerince ileri gelenler tarafından alay ediliyor. Yani bu mu peygamber diyorlar adeta. Dudak büküyorlar, hafife alıyorlar, üstten bakıyorlar. Bu beşer olan her insana ağır gelir elbette. Peygamber de bundan etkileniyor. Ama Cenab-ı Hak, ey peygamber, onlar Allah'ı da tanımıyorlar. Hani sana böyle yapıyorlar. Allah'a karşı da zaten onların bir küstahlığı var. Allah'ın ayetlerine karşı küstahlıkları var. Yine daha başka ayetlerde onlar sana yalancısın demiyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar diyerek yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Cenab-ı Hak teselli eder zaman zaman. Burada da bir zikrirrahman'dan Kur'an'da kastedilmiş olabilir der müfessirlerimiz. Fakat sanki birinci mana daha efendim gönlümüze yatıyor. Bir zikrirrahman, Rahman'ın zikrini de inkar ediyorlar. Yani dile getirilmesini, Rahman denilmesini bile kaldıramıyor, inkar ediyorlar onlar. Hulikal insanu min acel. İnsan aceleden yaratılmış, yani aceleci bir tinette yaratılmıştır. Çok sabırsız. Sanki acele diye bir şey var, bir madde var. Ondan yaratılmış. Böyle bir ifade oradaki, Arapçadaki ifade. İnsan aceleden yaratıldı. Yani sanki onun hamurunda, onun çamurunda, onun mahiyetinde böyle bir acelecilik var. Böyle hemen tez canlı oluversin ister. İstediği hemen gerçekleştiriversin ister. Halbuki Yüce Rabbimiz her şeye bir müddet koymuş, bir süre koymuş. Bir sünnetullah var. Bitkinin oluşumunda, bir gelişmesinde, meyve vermesinde bir süre var. İnsanın işte doğum süresi ona göre, ölüm süresi ona göre. Aynen bunun gibi insanın eğer başına bir musibet gelecekse ona da bir süre var. Çünkü Mekke müşrikleri ne zaman hani tehdit edip duruyorsun, bizim başımıza bela gelecek diyorsun, bu ne zaman diye aceleyle istiyorlar. Rivayete göre bu ayet ona da işaret etmiş oluyor. İnsan aceleden yaratılmıştır. Yani aceleci yaratılmıştır. Tinetinde bu vardır. Seuriyukum ayati fela testaceluni. Sizlere diyor çok yakında ayetlerimi göstereceğim diyor Cenab-ı Hak. O tehditlerimi göstereceğim demek. O size verdiğim işaretleri, o vaatleri, vaidleri çok yakın bir zamanda size göstereceğim. Bunu benden aceleyle istemeyin. Onun zamanı gelecek. Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Evet, imhal eder, ihmal etmez der. Eski Türkçemizde bunu böyle ifade ederler. Allah imhal eder, ihmal etmez. Yani Cenab-ı Hak mühlet verir ama asla ihmal etmez. Bu ayetlerimi mutlaka size göstereceğim. Buradaki ayetlerden kasıt efendim Cenab-ı Hakk'ın, bakınız inkar ederseniz başınıza şu felaketler gelir, kaybedenlerden olursunuz tarzındaki ayetlerin geçerlilik zamanlarını size göstereceğim anlamındadır diye tefsir edilmiş. Şöyle de tefsir edilmiş. Siz bir takım ayetler istiyorsunuz ya, işte peygamberden bir takım mucizeler bekliyorsunuz ya, bekleyin, onları da size göstereceğim diyor Cenab-ı Hak. Ama bunu benden acele istemeyin. Bunun bir süresi var. O sürede aslında efendim bir şekilde tevbeye fırsat bulasınız diye Allah'tan rahmet olarak verilmiş bir süre. Yoksa eğer işlediğiniz günahların cezası hemen verilecek olsa zaten yeryüzünde yürüyen canlı kalmazdı buyuruluyor. Bu itibarla acele edilmemesi isteniyor. O zaman buradaki bu aceleyle ilgili bu duruş, Cenab-ı Hakk'ın bu ifadesi, teenni dediğimiz ağırbaşlılıkla efendim işleri götürmenin önemine, aceleciliğin bir zaaf olduğuna dikkat çekmiş oluyor. Evet, hayırda sürat gösterilir. Buna acele demeyelim. Hayırda böyle geciktirmemeli, ayak sürmemeli, koşmalı belki. Ama düşünmeden, taşınmadan, efendim yeterli süre beklemeden bir takım şeyler acele ile elde edilmeye çalışılırsa mahrumiyetle sonuçlanır. Nitekim mecelleye bu kaide olarak geçmiş şöyle ifade ediliyor. Men istacele şey'e kable evanihi fekad uğibe bihirmanihi. Kim bir şeyi zamanından önce elde etmek için aceleyle isterse efendim mahrumiyetle sonuçlanır. Eline geçmez o istediği şey denilir. Mesela bunun misali de verilir. Bir buzağıyı siz 9 ayda alacaksınızdır anne karnından. Ama yok ben ona 5 ay sonra ulaşmak istiyorum diyerek sunni olarak o doğumu gerçekleştirirseniz yavruyu kaybedersiniz. Belki anneye bile zarar verebilirsiniz. O bakımdan her şeyin bir Allah'ın koyduğu bir süre var. O süreye sabretmesini bilmek lazım. Bütün olgunlaşmaların, tekamülün, terakkinin temelinde o aceleden uzak durup teenni ile ve fakat sebatla ve işi gevşetmeden, işi geri bırakmadan, ertelemeden, ağır ağır da olsa sonuca doğru gitmek vardır. Yani acele duygusu, aceleyle bir şeye erişme isteğimiz çoğu zaman bizi maksadımıza erişmekten alıkoyar. Seyri sülükte de bu böyledir, maneviyatta da bu böyledir. İnsan daha dün dergaha gelmiştir, bugün kamil olmak ister. Yok öyle bir şey. İnsanın olgunlaşması da bir süreç ister. Sabretmek lazım. İşte hemen bir şey olmuyor der, işte bir yıldır bu ocaktayım, iki yıldır bu dergahtayım ama bir manevi anlamda bir gelişme sağlayamadım. Ben buradan ayrılıyorum derse insan kendini mahrum bırakmış olur. Okullarda da böyledir. Hemen diploma alma mümkün değildir. Oradaki derslerin hakkını vermeli, süresinin hakkını vermeli ve sonunda diplomayı almalı. Yani her meyve ancak belli bir süre neticesinde olgunlaşır ve olgunlaştıktan sonra alabilirsiniz. Aksi halde mahrum kalırsınız. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Onlar işte bu acelecilikten kaynaklanan bir efendim düşünceyle derler ki, eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman? Hani bir başımıza bir şey gelecekse, bir bela gelecekse ya da siz böyle bir zafer kazanacaksanız bu ne zaman? Ya da bu kıyamet diye bahsettiğiniz şey ne zaman? Buradaki vaatten kasıt bunların hepsi olabilir. Bu tehditleriniz ne zaman gerçekleşecek diyorlar. لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ح۪ينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ O kafirler yüzlerinden ve sırtlarından o cehennem ateşini savamayacakları, üstelik ondan kurtulmak için de hiçbir yardım göremeyecekleri zamanı bir bilselerdi, onu böyle acele istemezlerdi demek. Evet, demek ki bunların aslında o vaat diye istedikleri, o hani kıyamet gelecek diyorsunuz, işte cennet olacakmış, cehennem olacakmış, bu ne zaman, hadi olsun da görelim, bu kıyamet kopacak diyorsunuz, işte yer değişecek, gök değişecek, efendim dağlar pamuk gibi atılacak diyorsunuz, bu ne zaman? Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlar o günü bir bilselerdi, o gün o cehennem ateşinin bir taraftan yüzlerine, bir taraftan sırtlarına, yani etraflarından onları kuşattıkları anın geleceğini bir bilselerdi, o tabloyu bir bilselerdi, bu söz onların ağzından çıkmazdı demek. Böyle söyleyemezlerdi. Ve 40. ayette bel te'tihim bağteten fetebhetuhum fela yastati'un raddaha ve lahum yunzarun. Diyor ki o bekledikleri o kıyamet var ya, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Herkes ne oluyor diyecek. Tabii düşünün, gök değişmiş, yer değişmiş, işte denizler kaynatılmış, güneş dürülmüş. Ne bileyim, o kıyamet sahneleri anlatılıyor işte Kur'an-ı Azimüşşan'da. O nasıl bir dehşettir. İnsan aklını başından alan, insanı şaşkına çeviren bir haldir. İşte Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bel te'tihim bağteten. O ansızın geliverecek kendilerine ve onları şaşkına çevirecek. Artık diyor, o gelince fela yastati'une raddaha, onlar onu geri çevirmeye asla güçleri yetmeyecek. Ve lahum yunzarun, onlara fırsat da verilmeyecek. Bekletilmeyecekler de artık. Yani tevbeye de fırsat bulamayacaklar. O geldi mi gelecek. Gelince de asla geriye çevirme kudretleri olmayacak. Ve lekad istuhzi'e bi rusulin min qablik. Ey Nebi-i Ekrem, ey peygamber, senden önce de birçok peygamberle alay edilmişti. Andolsun diyorum. Birçok peygamber senin karşılaştığın bu istihzalara bir şekilde müptela oldu. Yani onunla da alay edildi. Onlarla da alay edildi. Fakat sonuç ne oldu? فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ O alay ettikleri şeyler, o alay edenleri gelip kuşatıverdi. Hani bu azap ne zaman? Bu şu ne zaman olacak? Bu ne zaman olacak diye alay ediyorlardı ya, o alay ettikleri şey, bu alay edenleri çepeçevre kuşatıverdi diyor Cenab-ı Hak. Yani buradan Mekke müşriklerine de, sizler de aynı akıbete düçar olacaksınız diye Cenab-ı Hak bir bilgi vermiş oluyor. Onları tehdit etmiş oluyor. Kul men yekleukum billeyli ven nehari minar rahman bel hum an zikri rabbihim muridun. De ki ey peygamber onlara, size azap edecek olsa o Allah, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim korur? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. Yani o Kur'an ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Allah'ı hatırlarına getirmek bile istemiyorlar. Bu ayet de iki şekilde anlaşılabilir diyor müfessirlerimiz. Sizi o Rahman'dan kim koruyacak? Yani gece ve gündüz kim koruyacak? Rahman'ın azabından demek. Bir de şöyle anlam verilebilir bu ayete. O Rahman'dan başka gece ve gündüz sizi koruyacak kim var? Durum böyleyken siz o Rabbinizin, Rableri, onlar diyor Rablerinden, Rablerini hatıra getirmekten sırt çeviriyorlar, yüz çeviriyorlar. Allah'ın ayetlerine sırt çeviriyorlar. Zikri Rabbihim'den bir Rablerini hatırına getirmek anlamı verilebilir. Ya da Rablerinin zikri yani Kur'an, Kur'an'ın bir ismi de zikir. Onlar Allah'ın kendilerine hatırlatmaları, mesajları olan Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Durum böyle olmakla birlikte onların hali de bu. Belhum an zikri rabbihim muridun. Emlehum alihetun temne'uhum min dunina. Yoksa diyor Cenab-ı Hak bizim dışımızda onları bu tür azaplardan koruyacak bir takım ilahları mı var? Onlara hani engel olacak bir başlarına gelen musibetlerden onları koruyacak başka ilahları mı var? La yastati'un nasra enfusihim ve lahum minna yushabun. Onlar kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremeyecekler. Ve onlar yine bizim tarafımızdan da asla sahiplenilmeyecek. Yani biz de onları korumayacağız. Onlar mı sizi koruyacak? O hiçbir faydası zararı olmayan putlarınız mı sizi koruyacak? Ne akılsız adamlarsınız dercesine Cenab-ı Hak sorularla onları uyandırmaya çalışıyor Yüce Rabbimiz. Bel metta'na ha'ulâ'i ve âbâ'ahum hatta tâle aleyhimul umur efelâ yaravne ennâ ne'til ardanen gusuhâ min atrafihâ efehumul gâlibûn. Kaldı ki diyor Cenab-ı Hak biz onları ve babalarını çeşitli nimetlerle, çeşitli efendim hayatlarına dair nice nice ihsanlarımızla, ikramlarımızla nimetlendirdik. Faydalandırdık. Nice nice metalar verdik kendilerine. Hem onlara verdik hem babalarına, ecdatlarına verdik. Hatta tâle aleyhimul umur, nihayet ömürleri kendilerine uzun geldi. Burası hatta tâle aleyhimul umur birkaç şekilde anlaşılıyor müfessirlerimiz tarafından. Yani şöyle ömürleri müddetince demek. Her birine biz ömürleri müddetince ne kadar uzun olursa olsun ömürleri biz onların bir takım metalarını verdik, nimetlerini verdik, ihtiyaçlarını verdik. Hem onlara verdik hem babalarına verdik. Şöyle de anlaşılıyor. Hatta tâle aleyhimul umur. Biz onlara bir takım nimetler verdik. Bu da onlara ömürlerini çok uzun gösterdi. Yani sanki ölmeyeceklerini sandılar. Hatta tâle aleyhumul umur. Yani kendilerine ömür çok uzun geldi. Yaşayacakları 60 sene, 70 sene, 100 sene neyse onlara çok uzun geldi. Bitmeyecek gibi geldi. Çünkü nimetlerin içerisinde insan ölümü hatırına getirmez. Nimetler unutturur. İşte adamın köşkü var, arabaları var, etrafında eşleri var, çocukları var, ne bileyim bahçeleri var, var var var. Bu nimetler içerisinde ona bu hayat bitmeyecekmiş gibi gelir. Hatta tâle aleyhimul umur. Efelâ yaravne ennâ ne'til ardanen gusuhâ. Onlar görmüyorlar mı diyor Cenab-ı Hak. Biz yeryüzüne müdahale ediyoruz, geliyoruz ve onu etrafından kısaltıyoruz, adeta kırpıyoruz, eksiltiyoruz. Efehumul galibun. Şimdi onlar mı galip gelecek? Biz yeryüzünün tamamına hakimiz. Evet, Cenab-ı Hak her şeye hakim. Burada biz arza, yeryüzüne müdahale ediyor, geliyor ve onu eksiltiyoruz etrafından ifadesi yine müfessirlerimiz tarafından birkaç şekilde anlaşılmış. Mesela şöyle, inkarcıların yurtlarına azap indiriyoruz ve onları dört bir taraftan kırpıp duruyoruz. Yani onları perişan ediyoruz, tarumar ediyoruz, efendim şehirlerinin altını üstüne getiriyoruz. Kendilerinin canını okuyoruz ve böylece azaltıyoruz. Bir böyle anlaşılmış. Bir şöyle de anlaşılmış. Yeryüzünün ileri gelenleri, alimleri ve iyi insanları gittikçe azaltıyoruz gibi de anlaşılmış. Ama bu biraz daha tabii zorla çıkarılmış bir mana gibi geliyor. Yani hep iyi insanlar nasılsa gidiyor bir bir. Babalarını, dedelerini, alimlerini, ariflerini alıyoruz gibi. Bu biraz daha uzak bir mana. Evet, elbette bu da doğru. Yeryüzü bu tür insanlar da gidince eksilmiş oluyor. Bir de zaman zaman yeryüzünde Cenab-ı Hak zelzeleler, salgın hastalıklar, fırtınalar, ne bileyim işte bir takım afetler geliyor. Orada da bir takım güzellikler kayboluyor. Ne bileyim mamur olan yerler harap oluyor. Bir takım insanlar, canlılar telef oluyor. Böyle de eksilme oluyor. Bunun fenni tefsir olarak da şöyle de açıklayanlar var. Cenab-ı Hak işte dağları zamanla eksiltiyor, rüzgarlarla, bir takım şeylerle eksiltiyor. Efendim, yağmurlarla aşındırıyor. Ve yeryüzünün etrafı da zaman içerisinde kayıplara maruz kalıyor. Bir takım eksiltmelere maruz kalıyor. Yani biz diyor, yeryüzüne sürekli bu anlamda bir takım eksiltmeler yapıyoruz. Yeryüzünde bir takım eksiltmeler yapıyoruz. Durum böyleyken efehumul galibun, şimdi bu müşrikler, bu kafirler, onlar mı galip olacaklar? Onlar mı ne bileyim hakim olacaklar? Onlar mı üstün gelecekler? Yoksa biz mi? Elbette Allah ve taraftarları üstün gelecektir. Cenab-ı Hak efendim uyanıklık versin, basiretimizi, firasetimizi açsın da böylesi gaflet hallerine düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun efendim. Allah'a emanet olunuz.